Ayrım 6. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 73. POUM çizgisi, yukarıdaki açıklamalardan kuşkusuz savaşı kazanmanın önemi dışında bütün noktalarda ayrılıyordu. POUM son birkaç yıl içinde birçok ülkede Stalinizme, yani komünist politikasındaki görünür ya da gerçek değişime karşı muhalefet sonucunda ortaya çıkmış, esas çizgiden ayrılan komünist partilerden biriydi. Kısmen sabık komünistler, kısmen de işçiler ve köylüler bloğu denen daha eski bir partinin üyelerinden kurulmuştu. Üye sayısı açısından küçük bir partiydi. Dipnot, POUM'nin çeşitli tarihlerdeki üye sayısı şöyleydi: Haziran 1936'da 10 bin, Aralık 1936'da 70 bin, Haziran 1937'de 40 bin. Ancak bu rakamlar POUM'nin verileridir. Karşıt bir tahmin yukarıdaki sayıların muhtemelen dörtte birini doğru kabul ederdi. İspanya'daki siyasal partilerin üye sayılarına ilişkin olarak kesinlikle söylenilebilecek tek şey her partinin üye sayısını olduğundan fazla gösterdiğidir. Katalonya dışında fazla etkili değildi ve başlıca önemi siyasal bilinci yüksek üyelerinin oranının hayli fazla olmasından ileri geliyordu. Katalonya'daki kalesi Lerida'ydı. Hiçbir sendika bloğunu temsil etmiyordu. POUM milisleri çoğunlukla CNT üyeleriydi ama fiili parti üyeleri genellikle UGT'ye bağlıydılar. Ne var ki POUM'nin bir miktar etkili olabildiği örgüt yalnızca CNT idi. POUM'nin çizgisiyle aşağı yukarı şuydu: faşizme burjuva demokrasisi yoluyla karşı koymaktan söz etmek saçmadır. Burjuva demokrasisi yalnızca kapitalizme verilmiş başka bir addır. Faşizm de şöyledir: demokrasi adına faşizme karşı savaşmak, kapitalizmin bir biçimine karşı yine onun her an ilkine dönüvermeye yatkın olan başka bir biçimi adına savaşmak demektir. Faşizme karşı tek gerçek seçenek işçi denetimidir. Bundan daha aşağı bir amaca razı olmanız halinde ya zaferi Franco'ya kaptırırsınız ya da olsa olsa faşizmi arka kapıdan içeri almış olursunuz. Bu arada işçiler kazandıkları her hakka sıkı sıkıya yapışmalıdır. Herhangi bir şeyi yarı burjuva hükümete teslim ederlerse kandırılacaklarına emin olabilirler. İşçi milisleri ve polis güçleri şimdiki durumlarında tutulmalı ve bunları burjuvalaştıracak her çabaya karşı direnilmelidir. İşçiler silahlı kuvvetleri denetimleri altında tutmazlarsa silahlı kuvvetler işçileri denetimleri altına alır. Savaş ve devrim birbirinden ayrılamaz. Anarşist görüşü tanımlamak daha da zordur. Kabaca anarşist sözü herhalde çok çeşitli kanılara sahip bir sürü kişiyi kapsayan bir biçimde kullanılıyordu. CNT'yi Confederación Nacional de Trabajadores oluşturan toplam 2 milyon üyesiyle muazzam sendikalar bloğunun siyasal organı FAI, Federación Anarquista Iberica idi. Ki bu gerçek bir anarşist örgüttü. Fakat FAI üyeleri bile muhtemelen tüm İspanyolların olduğu gibi her zaman bir parça anarşist felsefeye bulaşmış olmakla birlikte gerçek anlamında zorunlu olarak anarşist olmak durumunda değildiler. Özellikle savaşın başından beri olağan sosyalizm yönünde hareket etmişlerdi. Koşullar onları merkezi idarede görev yapmaya zorlamış, hükümete girmekle de tüm ilkelerine karşı gelmişlerdi. Yine de POUM gibi parlamenter demokrasi yerine işçi denetimini hedef aldıkları için komünistlerden temelli ayrılıyorlardı. Anarşistler daha az dogmatikçi olmakla birlikte POUM'nin sloganını kabul etmişlerdi: savaş ve devrim birbirinden ayrılamaz. CNT FAI ana hatlarıyla şunları savunuyordu: 1. Ulaştırma, tekstil fabrikaları ve bunun gibi endüstri kollarında çalışan işçilerin bütün endüstri üstünde doğrudan denetim sahibi olması. 2. Yerel komitelerce yönetim ve her türlü merkezi otoriteciliğe karşı direniş. 3. Burjuvazi ve kiliseye karşı tavizsiz karşıtlık. En son nokta en az belirgin olmasına karşın en önemli olanıydı. Anarşistler sözüm ona devrimcilerin çoğuna ters düşüyorlardı. O kadar ki ilkeleri hayli belirsiz olmakla birlikte ayrıcalığa ve adaletsizliğe olan nefretleri tümden gerçekti. Felsefi anlamda komünizm ve anarşizm iki zıt kutup gibi ayrı şeylerdir. Uygulamada, yani toplumun hedef aldığı biçim bakımından bu ayrılık bir vurgu davasıdır ama bağdaştırılacak gibi de değildir. Komünist vurgusu daima merkeziyetçilik ve etkililik, anarşist vurgusu ise özgürlük ve eşitlik üzerindedir. Anarşizm İspanya'da derinlere kök salmıştır ve Rus nüfuzu çekildiğinde komünizmi söndüreceğe benzer. Savaşın ilk iki ayı boyunca durumu kurtaranlar herkesten çok anarşistlerdi. Bundan çok sonra da anarşist milis gücü disiplinsizliklerine rağmen adları dillere destan şekilde bütün İspanyol kuvvetleri arasında en iyi savaşçılardı. 1937 Şubat'ından itibaren anarşistler ve POUM bir kerteye kadar bir araya gelebiliyorlardı. Anarşistler, POUM ve sosyalistlerin sol kanadı işin başında birleşecek ve gerçekçi bir politikayı dirençle yürütecek sağduyuya sahip olmuş olsalardı, savaşın tarihi başka türlü olabilirdi. Fakat devrimci partilerin oyunu ellerine almış göründükleri ilk dönemde bu olanaksızdı. Anarşistlerle sosyalistler arasında Nuh Nebi'den kalma kıskançlıklar vardı. POUM Marksist olduğundan anarşizme kuşku ile bakıyordu. Aynı zamanda katıksız anarşist görüş açısından ise POUM'nin troçkizmi komünistlerin stalinizmine pek yeğlenecek bir şey değildi. Buna karşın komünistlerin planları iki tarafı bir araya getirme eğilimindeydi. POUM'nin Mayıs'ta Barcelona'daki çarpışmaya katıldığında CNT'yi desteklemesi bir içgüdüden ileri gelmiş ve sonradan POUM tepelendiğinde onu savunmak için seslerini yükseltmeye cesaret edenler yalnızca anarşistler olmuştu. Kısacası, kabaca söylemek gerekirse güçlerin sıralanması şöyleydi. Bir yanda işçi denetimini savunan CNT-FAI, POUM ve sosyalistlerin bir kesimi, öte yanda merkeziyetçi hükümet ile silahlı orduyu savunan sağ kanat sosyalistler, liberaller ve komünistler. Bu sırada benim komünist görüşü neden POUM'ninkine yeğlediğimi anlamak çok kolaydır. Komünistlerin kesin pratik bir politikaları vardı ki bu besbelli birkaç ay ilerisini gören sağduyu açısından daha iyiydi. Üstelik POUM'nin günübirliğine kararlaştırılan politikası, propagandası ve bunun gibi sözü edilemeyecek kadar kötüydü. Bundan önce de böyle olmuş olmalıydı. Aksi takdirde daha büyük bir kitleyi peşlerinden sürükleyebilirlerdi. Her şeyi bastıran anarşistler ve biz öylece dururken, bana öyle geliyordu, komünistlerin savaşı sürdürmeleri oldu. O sırada bu söylediğim şeyler herkeste ortak bir duyguydu. Komünistler güç kazanmışlardı ve üye sayısı kısmen devrimcilere karşı orta sınıflara başvurdukları için, fakat kısmen de yalnız bu insanlar savaşı kazanmaya yetenekli göründüklerinden çok artmıştı. Rus silahları ve komünist denetimi altındaki birliklerin öncülüğünü yaptığı muhteşem Madrid savunması komünistleri İspanya'nın kahramanları haline getirmişti. Birisinin söylediği gibi tepemizde uçan her Rus uçağı bir komünist propagandasıydı. POUM'nin dilindeki devrimci sadelik mantığını anlamama rağmen bana hayli abes görünüyordu. Ne de olsa asıl önemli olan savaşı kazanmaktı. Bu arada gazetelerde, broşürlerde, afişlerde, kitaplarda, her yerde acımasız bir partiler arası düşmanlık sürüp gidiyordu. Bu sırada benim sık sık gördüklerim La Batalla ve Adelante adlı POUM gazeteleriydi. Bunların karşı devrimci PSUC'ye durmadan kusur bulmaları bana ukalaca ve usandırıcı geliyordu. Sonradan PSUC ve komünist basını yakından incelediğimde karşıtlarına oranla POUM'nin neredeyse kusursuz olduğunu anladım. Her şey bir yana, onların olanakları çok daha kısıtlıydı. Komünistlerin tersine kendi ülkelerinin dışındaki basında hiçbir destekçileri yoktu. İspanya içinde de oldukça dezavantajlı bir konumdaydılar. Çünkü basın sansürü daha çok komünistlerin denetimindeydi. Bu da POUM gazetelerinin Yıkıcı sayılan herhangi bir şey yazdıklarında kapatılmak ya da para cezasına çarptırılmak tehdidiyle karşı karşıya bulunmaları demekti. POUM'nin hakkını yememek için bunların devrim üstüne sonsuz söylevler çekmelerine ve Lenin'den ad nauseam uyutuncaya kadar öğütler vermelerine rağmen genellikle kişisel iftiralara girişmediklerini söylemek gerekir. Hem polemiklerini çoğunlukla gazete makalelerine saklıyorlardı. Daha geniş halk kitlelerine yönelik büyük renkli afişleri, okuma yazma bilmeyenler çok olduğu için İspanya'da duvar ilanları önemlidir, partilere saldırmıyor ancak düpedüz antifaşist ya da soyut düzeyde devrimci oluyordu. Milislerin söyledikleri şarkılar da böyleydi. Komünistlerin saldırıları ise çok farklıydı. Bunlardan bazılarına bu kitapta daha sonra değinmek zorunda kalacağım. Burada yalnızca komünist saldırı çizgisi hakkında kısa bir fikir verebilirim. Yüzeyde komünistlerle POUM arasındaki kavga bir yöntem meselesiydi. POUM derhal devrim taraftarıydı. Komünistler ise değildi. Buraya kadarı iyiydi ve her iki taraf için de söylenecek çok şey vardı. Üstelik komünistler POUM propagandasının hükümet kuvvetlerini böldüğünü ve zayıflattığını, böylece savaşı tehlikeye soktuğunu iddia ediyorlardı. Nihai olarak aynı kanıda olmamama rağmen buradan komünistleri haklı gösteren kanıtlar çıkarılabilirdi. Fakat işin içine komünist taktiklerinin niteliği girdi. Başlangıçta çekinerek, sonrasında ise yüksek sesle POUM'nin hükümet kuvvetlerini hatalı muhakemeden ötürü değil, bile bile böldüklerini iddia etmeye başladılar. POUM'nin Franco ve Hitler'den para alan, faşist davaya yardım olsun diye sahte devrimci bir politikada direnen, faşistlerin kılık değiştirmiş bir çetesinden başka bir şey olmadığı ilan edildi. POUM, Troçkist bir örgüttü ve Franco'nun 5. koluydu. Demek ki ön cephe siperlerinde donmakta olan 8-10 bin asker faşizme karşı çarpışmak ve İspanya'ya gelip hayatlarını ve milliyetlerini feda eden yüzlerce yabancı da dahil işçi sınıfından 20 bin kadar kişi düpedüz düşmandan para alan hainlerdi. Bu masal duvar ilanları ve bunun gibi yoluyla bütün İspanya'ya yayılmıştı ve tüm dünyanın komünist ve komünist yanlısı basınında da durmaksızın tekrarlandı. Toplamaya kalksam bu türlü alıntılarla bir düzine kitap doldurabilirdim. İşte bizim için söylenenler bunlardı. Bizler troçkist, faşist, vatan haini, katil, korkak, casus vesaireydik. Bunun pek hoş bir şey olmadığını itiraf etmeliyim. Özellikle insan bazı kişilerin bundan sorumlu olduğunu düşünürse. 15 yaşında yaralı bir İspanyol çocuğunun sedye üstünde cephe gerisine taşınışını, sersemlemiş bembeyaz bir yüzle battaniyeler arasından bakışını görmek, sonra Londra ile Paris'te bir takım kaypak kişilerin bu çocuğun kılık değiştirmiş bir faşist olduğunu ispatlamak için risaleler yazıp durduğunu düşünmek hiç de hoş değildi. Savaşın insanı en çok dehşete düşüren özelliklerinden biri, tüm bu savaş propagandasının, tüm bu bağırış çağırış yalanlar ve nefretin mütemadiyen bizzat savaşın içinde bulunmayanlardan gelmesidir. Cephede tanıdığım PSUC milisleri, zaman zaman karşılaştığım uluslararası Tugay'dan komünistler, bana hiçbir zaman troçkist yahut hain demediler. Bu gibi şeyleri cephe gerisindeki gazetecilere bırakıyorlardı. Bize karşı risaleler yazan ve gazetelerde bize kara çalanlar, kendi evlerinde güvendeydiler. Haydi bilemediniz, mermilerden ve çamurdan yüzlerce mil uzakta, Valencia'daki gazete binalarındaydılar. Partiler arası çatışmanın iftiraları bir yana, bütün o bilinen savaş edebiyatı, şamatalar, cartçurtlar, kahramanlık şişirmeleri, düşmanın kötülenmesi, bütün bunlar hep bizzat savaşmayan ve çoğu kez savaşmaktansa 100 mil koşmaya razı olacak kimseler tarafından yapılıyordu. Bu savaşın benim üstümdeki en müthiş etkilerinden biri, baştan aşağı sol basının da sağ basının kadar sahteci ve dürüstlükten uzak olduğunu öğrenmek oldu. Dipnot, Manchester Guardian'ın bir istisna olduğunu belirtmeliyim. Bu kitaba ilişkin olarak dosyalar dolusu İngiliz gazetesini incelemek zorunda kaldım. Bir tek büyük gazetelerimizden biri olan Manchester Guardian dürüstlüğü ile bende büyük bir saygı uyandırdı. Bütün içtenliğimle bizim tarafımızda yani hükümet kanadında savaşın olağan emperyalist savaşlardan farklı olduğunu hissediyorum. Ancak savaş propagandasının doğası gereği bunu hiçbir zaman anlayamazdınız. Çarpışma daha başlar başlamaz, sağ ve sol gazeteleri aynı anda aynı kötülemelerin bok çukuruna dalıverdiler. Daily Mail'in afişini hepimiz hatırlarız. Kızıllar rahibeleri haça geriyor. Öte yanda Daily Worker'da Franco'nun Yabancılar Birliği'nin Avrupa'nın her yerinden gelen katil beyaz kadın taciri esrarkeş ve süprüntü sürülerinden oluştuğunu söylüyordu. 1937 Ekim'inde bile hala New Statesman bize faşistlerin canlı çocuk gövdeleriyle yaptıkları barikatların hikayelerini anlatıyordu. Barikat yapmaya en yaramayacak şey. Arthur Bryant, muhafazakar bir tüccarın bacaklarını testereyle kesip atmanın hükümetçi İspanya'da olağan bir şey olduğunu ilan ediyordu. Bunları yazanlar asla savaşa gitmezler, muhtemelen bunları yazmanın savaşmak yerine geçtiğine inanırlar. Bütün savaşlarda böyledir, askerler çarpışır, gazeteciler bağırışır ve palavracı yurtseverlerin hiçbiri kısacık propaganda gezilerinin dışında cephedeki siperlere yanaşmaz bile. Bazen uçağın savaş koşullarını değiştirdiğini düşünerek rahatlıyorum. Belki de bundan sonraki ilk büyük savaşta tarihte daha önce eşine rastlanmamış bir manzara görebiliriz. Gövdesinde kurşun deliğiyle bir şöven. İşin gazeteciliğe ait kısmından anlaşıldığı kadarıyla bu savaş bütün diğer savaşlar gibi bir üç kağıtçılıktan ibaretti. Fakat ortada şu fark vardı: gazeteciler en öldürücü hakaretlerini olağan olarak düşman için söylerler. Oysa bu olayda zaman geçtikçe komünistler ve POUM birbirleri hakkında faşistler için yazdıklarından daha acı sözler yazmaya başladılar. Yine de zamanında bunu fazla ciddiye almamıştım. Partiler arası düşmanlık can sıkıcı, hatta tiksindiriciydi. Ancak bana içteki bir ağız dalaşı gibi görünmüştü. Bu husumetin bir şeyleri değiştireceğine ya da gerçekten uzlaştırılamayacak bir politika farklılığı olduğuna inanmıyordum. Komünistlerin ve liberallerin devrimin ilerlemesine karşı direndiklerini kavramıştım. Ama devrimi tersine çevirmeye yetenekli olabileceklerini kavrayamamıştım. Bunun için iyi bir nedenim vardı. Bütün bu zaman süresince cephedeydim. Cephede toplumsal ve siyasal hava değişmiyordu. Barcelona'dan Ocak başlarında ayrılmış ve Nisan sonuna kadar izine çıkmamıştım. Bütün bu zaman, doğrusu sonrasında da, anarşistler ve POUM denetimi altındaki Aragon cephe şeridinde hiç olmazsa dış görünüş bakımından aynı koşullar sürdü gitti. Devrimci atmosfer onu ilk tanıdığım zamanki gibi kaldı. General ile er, köylü ile milis hala eşit olarak bir aradaydılar. Herkes aynı parayı alıyor, aynı elbiseleri giyiyor, aynı yemeği yiyor ve herkese sen ve yoldaş diye hitap ediyordu. Patron sınıfı, uşak takımı, dilenci, orospu, avukat, rahip, çizme, yalama, topuk vurup selam verme hiç yoktu. Eşitlik havasını teneffüs ediyordum. Bunun bütün İspanya'da var olduğunu hayal edecek kadar saf değildim daha. İspanyol işçi sınıfının aşağı yukarı en devrimci kesimi arasında bir ölçüde bir rastlantı sonucu, başka kesimlerde olup bitenlerden soyutlanmış olduğumu idrak etmemiştim. Siyasi yönden benden daha bilgili yoldaşlarım bana savaş karşısında salt askeri bir tavır alınamayacağını, seçimin devrimle faşizm arasında yattığını söylediklerinde içimden yüzlerine gülmek gelmişti. Genel olarak ileri gitmek zorundayız yoksa gerileriz diyen POUM görüşünü değil, savaşı kazanana dek devrimin sözünü edemeyiz demeye gelen komünist görüşünü kabul etmiştim. Sonradan POUM'nin haklı, daha doğrusu komünistlerden daha haklı olduğuna karar verdiğimde bu kanıya teorik bir noktadan gelmemiştim. Kağıt üzerinde komünistlerin görüşü iyi bir şeye benziyordu. Ancak gerçekteki davranışları bunu iyi niyetle önerdiklerine inanmayı güçleştiriyordu. Sık sık tekrarlanan önce savaş sonra devrim sloganı, savaş kazanıldığında devrimin devam edeceğine dürüstçe inanan ortalama PSUC milisleri tarafından yürekten kabul edilmesine rağmen bir göz boyamadan başka bir şey değildi. Komünistlerin uğraştığı şey İspanya'da devrimi uygun bir zamana kadar ertelemek değil, tersine böyle bir şeyin hiçbir zaman olmamasını güvenceye almaktı. Zaman ilerleyip iktidar işçi sınıfının elinden kayıp gittikçe ve her renkten devrimciler daha çok kodese tıkıldıkça bu tutum gitgide belirginleşiyordu. Her eylem askeri gereklilik adına yapılıyordu. Bu bahane hep hazırdı. Fakat bu eylemlerin etkisi işçileri üstün bir konumdan geriye düşürmek ve savaş sona erdiğinde kapitalizmin yeniden sahneye girmesine karşı direnemeyecekleri bir duruma itmek oluyordu. Lütfen sıradan komünistlerin, hele hele Madrid dolaylarında kahramanca can veren binlerce komünistin aleyhinde hiçbir şey söylemediğime dikkat ediniz. Fakat parti politikasına yön verenler bu adamlar değildi. Daha yukarıdakilere gelince kurnazca hareket etmediklerine inanılamaz. Fakat devrim kaybedilse bile savaş kazanılmaya değerdi. Ne var ki işin sonunda komünist politikasının uzun vadede zafere yöneldiğinden de kuşkulanmaya başladım. Çok az kişi savaşın değişik dönemlerinde farklı politikaların uygun düşeceğini düşünmüş gibidir. Anarşistler muhtemelen ilk iki ayda durumu kurtardılar ama belirli bir noktanın ötesinde direnişi örgütlemeye yetenekleri yoktu. Komünistler muhtemelen Ekim-Aralık aylarında durumu kurtardılar ama savaşı kazanmak ayrı bir davaydı. İngiltere'de komünistlerin savaş politikası hiç kuşkusuz kabul edilmişti. Çünkü bununla ilgili eleştirilerin basında yayımlanmasına pek izin verilmemişti. Ayrıca devrimci kargaşaya son vermek, üretimi hızlandırmak, orduyu etkinleştirmek diye özetlenen genel çizgi gerçekçi ve etkili bir izlenim yaratmıştı. Bu politikanın İç zayıflıklarını işaret etmek yerinde olur. Her türlü devrimci eğilimi denetim altına almak ve imkanlar el verdiği ölçüde olağan bir savaş yapmak için fiilen var olan bir takım stratejik fırsatları fırlatıp atmak gerekli hale gelmişti. Aragon cephesinde nasıl silahlandığımızı ya da silahtan yoksun olduğumuzu anlatmıştım. Silahların bunları sonradan devrimci amaçlarla kullanacak olan anarşistlerin eline geçmesinler diye kasten alıkonulduğuna dair çok az kuşku vardır. Bu yüzden Franco'yu Bilbao ve muhtemelen Madrid'den geri çekilmek zorunda bırakacak büyük Aragon hücumu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat bu nispeten küçük bir olaydı. Daha önemlisi, bir kere savaşın amacı demokrasi için savaş olarak daraltılınca deniz aşırı işçi sınıfının yardımı için geniş ölçüde çağrıda bulunmak imkansızlaşmıştı. Eğer gerçeklerle yüz yüze geleceksek itiraf etmek zorundayız ki dünya işçi sınıfı İspanyol Savaşı'na tarafsız bakıyordu. On binlerce kişi dövüşmek için geldi ama milyonlarcası da duyarsız kaldı. Savaşın ilk yılı boyunca tüm İngiliz halkının çeşitli İspanya'ya yardım fonlarına çeyrek milyon sterlin kadar bağışta bulunduğu hesaplanmıştır. Muhtemelen bir haftada sinemaya giderek harcadıkları paranın yarısından azdı. Demokratik ülkelerdeki işçi sınıfının gerçekten İspanyol yoldaşlarına yardım edebilecekleri yol endüstriyel eylemlerdi. Grev ve boykotlar. Bunun gibi şeyler hiç başlamadı bile. İşçi ve komünist önderleri her yanda bunun düşüncesi bile hoş olmayan bir şey olduğunu ilan ettiler. Kuşkusuz haklıydılar. Seslerinin en yüksek perdesiyle Kızıl İspanya'nın kızıl olmadığını haykırıyorlardı. 1914-1918'den beri demokrasi için savaş kötü bir söz ola gelmişti. Yıllardır komünistlerin bizzat kendileri militan işçilere demokrasinin kapitalizme verilmiş kibar bir isimden başka bir şey olmadığını öğretmişlerdi. Önce demokrasi üç kağıtçılıktır demek, sonrasında da demokrasi için savaşın demek iyi bir taktik sayılmaz. Arkalarında Sovyet Rusya'nın büyük prestijiyle dünya işçilerine demokratik İspanya adına değil de devrimci İspanya adına seslenmiş olsalardı karşılık bulamayacaklarına inanmak güçtür. Fakat en önemlisi, devrimci olmayan bir politikayla Franco'yu arkadan vurmak olanaksız değilse bile zordu. 1937 yazında Franco, aşağı yukarı aynı sayıda birliklerle hükümetin tuttuğundan daha geniş bir nüfusu denetim altında tutuyordu. Kolonileri de sayarsak bu nüfus çok daha fazlaydı. Herkesin bildiği gibi geride düşman bir nüfus varsa haberleşmeyi korumak, sabotajları önlemek vesaire için eşit sayıda asker olmadan savaş alanında orduyu ayakta tutmak olanaksızdır. Onun içindir ki besbelli Franco'nun gerisinde hiçbir gerçek halk hareketi olmuyordu. Bölgesindeki halkın en azından şehir işçileri ve yoksul köylülerin Franco'yu sevmeleri ya da istemeleri akıl almayacak bir şeydi. Ancak sağa doğru her kaymada hükümetin üstünlüğü daha az belirgin hale geliyordu. Her şeyi apaçık ortaya koyan Fas örneğidir. Fas'ta neden hiç ayaklanma olmuyordu? Franco kepaze bir diktatörlük kurmaya çalışıyordu ve Faslılar onu halk cephesi hükümetine tercih ettiler. Kolay anlaşılacak gerçek şudur ki Fas'ta bir ayaklanmayı yüreklendirecek hiçbir hamle yapılmamıştı. Çünkü böyle bir hareket savaşa devrimci bir nitelik vermek demek olacaktı. Faslıları hükümetin iyi niyetine inandırmak için ilk yapılması gereken şey Fas'ın bağımsızlığını ilan etmek olurdu. Fransızların bundan nasıl hoşnut olacaklarını tasavvur edebilirsiniz. Savaşın en iyi stratejik fırsatı Fransız ve İngiliz kapitalizminin gönlünü etmek gibi boş bir umutla fırlatılıp atılmıştı. Komünist politikasının tüm eğilimi savaşı hükümetin yoğun bir biçimde engellediği olağan ve devrimci olmayan bir duruma indirgemekti. Böyle bir savaş ise mekanik araçlarla kazanılmak zorundadır. Yani sınırsız bir silah stokuyla. Ne var ki hükümete silah verenlerin başında gelen SSCB, İtalya ve Almanya ile karşılaştırıldığında coğrafi yönden çok elverişsiz bir konumda bulunuyordu. Belki de POUM'nin ve anarşistlerin savaş ve devrim birbirinden ayrılamaz sloganı ilk bakışta görüldüğünden daha az hayalciydi. Komünistlerin devrim aleyhtarı politikasını yanlış saymakta hangi nedenlere dayandığımı gösterdim ama savaş üstündeki etkisine gelince yargımın doğru olmadığını umuyorum. Bu savaşın ne gibi araçlar kullanılırsa kullanılsın kazanıldığını görmek isterim. Kuşkusuz henüz neler olabileceğini söyleyemeyiz. Hükümet yeniden sola kayabilir. Faslılar kendiliklerinden ayaklanabilirler. İngiltere İtalya'yı rüşvetle buradan uzaklaştırmaya karar verebilir. Savaş işe hile karışmadan askeri araçlarla kazanılabilir. Bilinmez ki. Yukarıdaki fikirleri olduğu gibi bırakıyorum. Nereye kadar haklı ya da haksız olduğumu zaman gösterecek. Fakat 1937 yılının Şubat ayında olayları bu aydınlıkta görmüyordum. Aragon cephesindeki eylemsizlikten hasta olmuştum. Henüz çarpışmada kendi payıma düşeni yapmadığımın belirgin bilinci içindeyim. Bazı Barcelona'da asker toplamak için asılmış, yoldan geçenleri suçlayarak "Sen demokrasi için ne yaptın?" diye soran duvar afişlerini hatırlar ve yalnızca "Ben tayınlarımı yedim." diye cevaplayabileceğimi düşünürdüm. Milise katıldığımda kendi kendime bir faşist öldüreceğime söz vermiştim. Ne de olsa hepimiz bir tane haklasak kısa sürede tükenirlerdi. Oysa daha kimseyi öldürmemiştim. Hemen hiçbir fırsat elime geçmemişti. Ve kuşkusuz Madrid'e gitmek istiyordum. Orada da siyasi fikirleri ne olursa olsun herkes hep Madrid'e gitmek isterdi. Bu da uluslararası Tugay'a geçmek demekti. Çünkü şimdi POUM'nin Madrid'de pek az birliği vardı. Anarşistlerin birlikleri de eskiden olduğu kadar çok değildi. Şimdilik cephe hattında kalmak zorunluydu kuşkusuz. Ama herkese izne çıktığımızda uluslararası Tugay'a geçeceğimi söylüyordum. Bu da kendimi komünist denetimi altına sokmak istiyorum demekti. Birçokları beni caydırmayı denedi ama hiç kimse işime karışmaya kalkışmadı. POUM'de pek az aykırı düşünce avcılığı olduğunu söylemek hakkaniyetli olacaktır. Hatta içinde bulunduğumuz özel koşulları düşünürsek yeteri kadar yoktu bile. Faşizm taraftarı olmadıkça hiç kimse yanlış siyasi fikirlerinden ötürü kovuşturulamıyordu. Milisteki zaman Hanımın çoğunu POUM çizgisini acı bir dille eleştirmekle geçirdim. Ama bu yüzden hiç başım belaya girmedi. Milislerin çoğunun böyle olduğunu sanmama rağmen partiye siyasi üye olsunlar diye hiç kimseye baskı bile yapılmıyordu. Ben hiçbir zaman partiye katılmadım. Sonradan POUM la verildiğinde buna hayli üzülmüştüm. 6. ayrımın sonu. Sayfa 85.